Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Bendeniz Ali Can, stüdyoda her zaman olduğu gibi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Geçen hafta aileyi konuşmuştuk. Bu hafta da yine aile konusuna ilave edilebilecek, onun bir uzantısı konumunda başka bir konuyu ele alacağız. Nedir bu konu? Kadın konusu. Bugün kadın konusu üzerinde, İslam'da kadın. Tabii hocam, kadın deyince birçok mesele hemen akla geliyor. Ben şöyle notlar aldım kadın konusu üzerinde hocamızla ne konuşabiliriz diye. Yani feminizm notunu almışım, feminizm konuşabiliriz. Annelik, kadının iş hayatındaki rolü ne olabilir? Erkek kadın eşitliği ya da eşitsizliği meselesi, moda, doğurganlık, hatta ve hatta çok yan etkiler olarak erkek işsizliği, göç, şehirleşme, okuduğum bu hafta birçok makalede, yazıda bu programı hazırlanırken aldığım notlar arasındaydı bunlar. Yani kadın deyince aileden başlamak üzere bir takım sosyal hareketlere, iş gücüne kadar birçok meseleyi de konuşmayı beraberinde getiriyor. Hocam, ben ilk olarak, biz genelde bunu programımızın sonunda yapıyoruz. İşte İslam nasıl bakıyor, Müslümanca bu konuyu nasıl değerlendirebiliriz diye genelde ele aldığımız konuları hep programın sonunda, evet, bir son kapanış olarak, belki son noktayı koymak üzere ele alıyoruz. Ben kadın konusunda, İslam'da kadın meselesini bu programımızın biraz başına almak istiyorum ki bize bir nirengi noktası olsun diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman muhtelif ayetlerde, işte oryantalistlerin ya da bir takım batılıların iddia ettiği gibi hiç de kadının ikincil olarak konumlandırılmadığını, çok değer verildiğini görüyoruz birçok ayette. Mesela Leyl suresinde erkeği ve dişiyi yaratana andolsun, sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir diyor. Bir kere o çalışmaları ayırıyor. Erkek ve kadın olarak farklı rollerin olabileceğini belirtiyor. Yine Ali İmran suresinde 195. ayette, ben sizden erkek ya da kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim buyuruyor, evet, Yüce Allah. Nah suresinin 97. ayetinde, erkek kadın inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaratacağız diyor. Yine Tevbe suresinin 71. ayetinde, İnanan erkek ve kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Ki evet, bunları yapmak için cinsiyet farkının da bir önemi yoktur.
Evet.
Yine veda hutbesinde Efendimizin cahiliye adetleri ayaklarımın altındadır. Kadınlar size Allah'ın emanetleridir. Sizin onların üzerinde hakkı olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır diyor. Yani biz İslam'da kadın deyince bir ikincil bir varlık, hakları gasp edilmiş bir varlık değil. Daha çok kadınla biz bir şefkat ve merhamet hissine evet, sahip oluyoruz. Bu duyguları hissediyoruz. Belki korunması gereken, savunulması gereken bir varlık gibi görüyoruz ama asla böyle ikinci bir varlık gibi bir algımız yok. Buradan başlarsak hocam, evet, bu evet, konuda neler söylemek
bu
istersiniz?
Ayetler aslında İslam'ın kadının ontolojisi konusunda önümüze koyduğu çok çarpıcı durumlarıyla karşılaşıyoruz. Kadın erkek ilişkilerinin tek bir temele dayandırılmadığını görüyoruz. Okuduğunuz ayetlerde kimi yerde kadın ve erkeğin farklı işlevlere, farklı iş bölümleri içinde tanımlanabileceğini söylüyor. Ama diğer ayetlerde ise iyilikte temsil edilme, iyiliği yapma konusunda eşit oldukları söyleniyor. Dolayısıyla yine kadın ve erkeğin birbirlerinin dostları olduğu söyleniyor. Bütün bu ayetleri beraber düşündüğümüzde kadın erkek arasındaki ilişki bir, feministlerin iddia ettiği gibi tamamıyla eşitlik temelinde tanımlanmıyor. İki, Marksizmin ileri sürdüğü gibi veya Marksist feminizmi savunduğu gibi çatışma temelinde kadın erkek ilişkileri tanımlanmıyor. Üçüncü olarak yine Batı modernliğinin iddia ettiği gibi kadın erkek ilişkileri yine tamamıyla aynı iş bölümü içinde tanımlanmıyor. Farklılıklar, eşitlikler dostluklar, dayanışma, bütün bunlarla beraber kadın erkek ilişkileri tanımlanıyor. Yani çoklu ilişkiler var aslında. Allah bize erkek ve kadınların çoklu ilişkiler içinde hayatlarını idame ettirdiğini hatırlatıyor. Kadın da çalışır, erkek de çalışır. İyilikte ikisi eşittir. İkisi iyilik yaptığı zaman karşılığını eşit bir biçimde alacaktır. Birbirlerinin emanetidirler Allah tarafından vaaz edilmiş. Yine ikisi aynı, biz onları aynı nefisten yarattık diyor. İslam alimlerine baktığımız zaman nefis kavramını insanların aynı tabiattan yaratıldığını, aynı yaratılıştan geldiğini, imgelediğini söylerler. Yani kadın da erkek de ontolojik olarak aslında aynı ruhtan geliyorlar. Aynı tabiattan, aynı doğadan geliyorlar. Orada bir eşitlik var, yaratılışta bir eşitlik var. Fakat sosyal hayat içinde hayatını sürdürürken bir farklılaşma var. Rollerden gelen bir farklılaşma var. Anne olmak, baba olmak, bunlar eşit değildir. Biyolojik yapıları eşit değildir. Hayata yönelimleri eşit değildir. Bu eşitlik alanındaki eşitsizlik birbirine tahakküm etme, birbirinin hakkını gasp etme biçiminde karşımıza çıkmaz İslam düşüncesine. Tam tersine bu farklılıklarını görmek ve ona göre bir takım sorumlulukların yüklenmesi manasına gelir. Bu farklılıklardan dolayı kimi kez kadına fazla görev verilmez, kimi kez de erkeğe. Örneğin işte kadın bir anne olarak rolü tanımlandığı zaman daha çok ev oryantasyonu temelinde var olur, hayata yönelir ve erkek ise evin geçimini üstlenmekle sorumlu tutulduğu zaman da ev dışı bir oryantasyonla tanımlanır. Hatta bununla ilgili en modern ülkelerden birisinde 2002 yılında bir araştırma yapılmış. İsviçre'de yapılan bu araştırmada kadınların hala ev oryantasyonlu düşündüğü ortaya konmuş. Yani kadınlar daha çok evin mobilyasıyla, teşrifatıyla ilgileniyorlar, çocukla daha fazla ilgileniyorlar. Örneğin %70'in hala çocukların fiziksel bakımını üstlendiği ortaya konmuş. Erkeklerin ise buna mukabil daha çok ev dışı bir oryantasyon içinde çalıştıkları. Örneğin işte sigorta işlemleriyle ilgilenmek, arabayla ilgilenmek, dışarıdaki diğer işleri, bürokratik işleri takip etmek gibi. Aslında bir açıdan insanın yaratılışında olan bir şey var, bir farklılık var. Ama bu farklılık birbirine tahakküm etme, birbirine sınırlarına tecavüz etme anlamında yorumlanmaması gerekir. Avrupa toplumların tarihine baktığımızda böyle bir yorumlama var. Yani erkeğin kesin tartışılmaz, eleştirilmez bir dönem üstünlüğü, kadının gelişmemiş bir erkek formatı olarak, formu olarak tanımlanması, hatta kadının cadı olarak tanımlanması.
Evet, o konuya değil mi? Tabii yani hocam.
Böyle ciddi ilginç, ortaçağ Avrupa tabii. düşüncesinde bunlar var, bu
hocam,
yaklaşımlar 2
milyon,
var.
2 milyon kadın büyücü diye yakılmış evet. ortaçağ evet. Avrupa'sında. Çok ilginç, ilk defa 1487 yılında büyücülerin kafasını ezecek balyoz diye hem de bu iki rahip tarafından yazılıyor. Böyle bir kitap evet. yazılıyor ve bu kitap üzerine Avrupa'da, İngiltere'de özellikle 2 milyon kadın bir şekilde iftiralara maruz evet. kalarak işte bir takım böyle şeytanla ilişkiye girdikleri, ruhlarını şeytana sattıkları diye ki bu anlayış, bu büyücü formunda korku filmleri, gerilim filmleri hala Hollywood'un, Batı sinemasının da bir şeyidir yani, değil mi hocam? Yani
evet,
bizde
evet,
bir korku şeyi bile değildir teması. Yani. Evet. Kadın bir korku teması bile değildir ama orada bir büyücü kadın teması oluşturuluyor ve bu şu an korku gerilim sinemasında çok önemli bir figürü olarak hala günümüzde hala. De kullanılıyor.
Evet. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de işte Nisa suresi vardır, kadın suresi vardır. Bu bile başlı başına büyük bir kadına atfedilen önemi anlatıyor. Cahiliye dönemindeki kadınlara yapılan büyük kötülükleri biliyoruz. Yani işte kız çocukların diri diri gömülmesi var.
Evet.
Ve ondan sonra Allah bunu yasaklıyor.
Rızık endişesiyle çocukların öldürülmesi
yapılıyor.
Var.
Evet. Dolayısıyla kız çocuklarına bu yanlışlıklardan vazgeçilmesi söyleniliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine birçok ayette kadınların işte bizlere Allah'tan bir emanet olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Bütün bunlarla beraber pratikte de İslam toplumlarına baktığımız zaman kendi tarihsel dönemlerinde hakikaten diğer toplumlarda karşılaşamayacağımız çok büyük değerlerle karşılaşıyoruz. Örneğin işte kadınların mülkiyet edinmesi vardır o dönemlerde. Kadınların üzerinde olan dükkanlar, bağlar, bahçeler, evler vardır. Şer'iye sicillerinde geçiyor bunlar. Kadınların kendi haklarını istemesi, çeşitli mahkemelere başvurması, yine kadın şeyhlerden bahsedilmesi, avrat pazarlarından bahsedilmesi, kadınların sosyal hayata, ticari hayata katılmasına yönelik önemli uygulamalardır. Dolayısıyla bütün bunlara bir bütün olarak baktığımız zaman İslam düşüncesinde kadın düşen bir varlık değildir. Kadın ara bir form değildir. Kadın erkekle tanımlanan bir varlık değildir. Kadın ontolojik bağlamda aslında bir yani bir nefisten gelen, erkekle eşit olan bir şey. Toplumsal hayata yöneldiği zaman rollerinden dolayı farklılıklar vardır.
Evet.
Ama bu yine aile içinde bir çatışma, bir iktidar etrafından tanımlanmaz. Burada daha çok birbirine dost olma, birbirine merhamet etme, hayatı beraber taşıma, beraber yükleme temelinde bir tanımlama vardır. Ve buradan baktığımız zaman da kadın ve erkek birbirini rakip iki alan olarak görmezler. Birbirini dost olarak görürler. Bir beraberlik içinde birbirini algılarlar.
Evet.
Ona göre de sorumlulukları ve hakları vardır kadın ve erkeğin.
Evet. Hocam şimdi eski Yunan'da ve Roma'ya da baktığımız zaman, Çin'e, Mısır'a da baktığımız zaman eski uygarlıklara böyle kadının hak ettiği değeri görmediğini müşahede ediyoruz. İşte eski Yunan'da, Roma'da bir şekilde hani hatta eski Yunan'da bir erkeğin denge ancak bir erkektir anlayışının yaygın olduğunu. Bunu hatta bir şekilde bugünkü homoseksüelliğin bu mantığın, bu önermenin doğurduğunu yazan, söyleyen düşünürler de var. Roma'da aynı şekilde. Yine diğer dinlere bakıyoruz. Mesela Yahudilikteki önemli sabah dualarının birinde ezeli ilahımız beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun diye bir duanın olduğunu görüyoruz. Yine Hristiyanlıktaki eski ilahiyatçıların...
Yani Yahudilerde şunu da söylemek istiyorum. 2007 yılında İstanbul'da bir sempozyumda bir Yahudi teolog kadın sunuş yapmıştı. O da çok çarpıcı gelmişti bana aslında. Uzun süre yani 90'lara kadar Yahudi kadınlar Havra'ya gidemiyorlar.
Evet.
Talmud'u okuyamıyorlar. Bu kadar büyük bir şey vardır yani. Kutsal olana ancak erkek dokunabilir. Kutsal olan varlığı ancak erkek temas edebilir. O mekana erkekler gidebilir gibi.
Evet.
Bütünüyle kadınları dışlayan bir teoloji var, bir ilahiyat var Yahudilikte.
Evet. Yani Hristiyan teologlardan kadın kadın olmaktan dolayı utanmalıdır diyen, evet, çok aziz diye nitelendirilen teologların da olduğunu görüyoruz. Bunları şunun için söylüyorum hocam. Yani geldiğimiz noktada şu an Batı kadın tipolojisi işte artık son kadın tipolojisi, iş hayatına katılan, işte erkekle eşitliği sağlamış, bir takım haklarını zorla da olsa almış, işte feminist hareketlerin içerisinde bulunabilen, bunun çok meşru sayıldığı bir kadın tipi var. Fakat şunu da görüyoruz ki işte komünist sistemin işte aileyi, üretim ilişkilerinin bir üst yapısı görmesi, işte üretimin dışında kalmakla suçlaması... Evet. İşte ya da daha modern zamanlarda, modern kapitalist zamanlarda kadının iş hayatında yer almasının özgürlüğe kavuşmasıyla eşit görülmesi meselesi var. Yani kadın da burada bir kullanma, bir faydacılık söz konusu değil mi hocam? Yani kimse onun anneliğine, kimse onun, evet, işte evdeki rolüne, çocuk terbiyeciliğine bir atıfta bulunmuyor. Yani bir şekilde ben bunu da şöyle yorumluyorum. Yani bu üretim çarkının içinde bulunması için feminizm de yani bir şekilde o kadın erkek çatışmasından, rekabetinden, o düşmanlığından, bir kadın hakları savunuculuğu, istismarcılığından sanki o iş hayatına çekme ortaya çıktı. Yani bu saf bir kadın savunuculuğu mudur? Yani şu an Batı'daki...
Evet.
Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi bu kırılma aslında 19. yüzyılda ortaya çıktı. 19. yüzyıla kadar aslında kadını tanımlayan, onun davranışlarını, rollerini, bedenini, cinselliğini tanımlayan kiliseydi. Ve kilise çok sert bir takım dini düşüncelere sahipti, uygulamalara sahipti. 19. yüzyılda aydınlanmadan sonra kilisenin bu kadınla ilgili görüşleri üzerine çok büyük eleştiriler ortaya çıktı. Feminizm düşüncesi o zaman doğdu, ortaya çıktı ve hatta dendi ki kilisenin İncil'leri erkek egemen İncil'lerdir. Dolayısıyla biz bunlardan arınık, kadını önde tutan yeni İncil'ler yazmalıyız ve hakikaten Feminine Bible, yani kadın İncil'ler yazılmaya başlandı. Bu enteresan bir şeydir. Onlar da İncil'lere baktığınız zaman, İngilizcelerine baktığımız zaman Allah Lord olarak tanımlanır. Lord İngiliz kültüründe işte
kral.
Değil mi yani?
Evet.
İktidarı en üst düzeyde temsil eden kral, kralın altında olan şahsiyetlerdir, kişilerdir, erkeklerdir, kadın değildir.
Evet.
Yani bize baktığımız zaman ise biz Allah'a işte hüve deriz, değil mi? O
evet.
deriz. Erkeklik ve dişilik söz konusu değildir.
Evet.
İşte kilisenin bu erkeği merkeze alarak, kadını dışlayarak, ona hayat hakkı vermeyerek ortaya koyduğu dünya görüşüne tepkisel olarak bu düşünceler gelişti, bunlar ortaya çıktı. Ve bu açıdan özgürlük düşüncesi, eşitlik düşüncesi çok merkeze alındı. Kadının bütün meseleleri eşitlik ve özgürlük etrafına tartışıldı. Fakat öte yandan dediğiniz gibi bir sanayi devrimi de vardı. Bir kapitalistleşme vardı. Bu kapitalizmin ana dünya görüşü kar üzerine oturuyordu. İnsanların hayatını kar ve zararla tanımlıyordu, ölçüyordu. Kadını da böyle tanımlamaya, ölçmeye başladı. Aslında çok büyük bir yalanla karşı karşıyayız. Kadının sosyal hayata katılması, kadının iş hayatına katılması yeni bir şey değil. Yani tarihsel olarak tarımsal hayatta, bahçecilikte, hayvancılıkta kadın her zaman üretimle beraberdir. Ama üretimle beraber olurken hiçbir zaman annelik rolünden vazgeçmedi. Hiçbir zaman kendisini ailenin dışında tanımlayarak özerk bir varlık olarak konumlandırmadı. İşte kapitalizmle beraber kadın adeta bütün bunlardan atomize edilerek, bunlardan koparılarak evden, annelikten, çocuktan, eşlilikten uzaklaştırılarak daha çok bir üretim tüketim çarkı içinde tanımlanmaya başlandı. Sorun da o zaman ortaya çıktı. Yani hakikaten kadını anne olmaktan çıkardığımızda, eş olmaktan çıkardığımızdan, ailenin bir ferdi olmaktan çıkardığımızda onu özgürleştirdiğimizi söylüyoruz. Bu emancipation denilen İngilizceden daha çok geleneğin, kadimliğin, varlık dünyası içinden çıkarmaktır. Oradan çıkarmaya özgürleşme deniyor. Aslında bu tam manasıyla freedom denilen şey de değil. O bağlam içinden çıkarılıyor, kapitalist bağlam içine yerleştiriliyor. Çünkü kapitalist bağlam içinde iş görebilmesi için oradan çıkarılması gerekiyor.
Yani başka bir boyunduruktan evet. diğer boyunduruğun altına
diğerine
sokuluyor.
Diğerine giriyor. Bu çok gerçek anlamda bir özgürleşme değil. Çünkü bu defa kadın sabahleyin işte 7'den evde çıkıyor. Saat 7'de 8'de eve dönüyor. Ve birçok sorumluluklarla yüz yüze. Çocuklarına geçinme, çocukları kendisinden ayrı, eşi kendisinden ayrı, çok yoğun çalışıyor. Sürekli bir rekabet halinde, daha bir üst hiyerarşiye gelmek için mücadele etmek durumunda. Kendisini popüler kültürün propagandası karşısında hep güzel, hep genç, hep diri göstermek zorunda hissediyor. Dolayısıyla kapitalizmin getirdiği bu yeni dünya görüşü aslında kadını bir bağımlılıktan çıkarıp yeni bir bağımlılık içine yerleştiriyor ve daha büyük sorumluluklar getiriyor burada.
Evet, kadını konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde İslam'da kadın anlayışı, Batı'da kadın anlayışının serüvenini konuştuk. Feminizm kısmen konuşuldu bu bölümde. İkinci bölümde hocam ben biraz günümüzün modern zamanlarda Müslüman kadının rolünü arzu ederseniz biraz konuşalım istiyorum. Sosyolog Nülüfer Gölen'in bir kitabı vardı hocam, Modern Mahrem diye.
Evet.
Çok farklı başlıklar vardı orada ama ben şunu istinbat etmiştim o kitaptan. Yani günümüzdeki dindar kadın, Müslüman dindar kadın aslında modernliği içselleştirdi. modernliği bir şekilde içselleştirdi. Fakat şunu yapmaya çalışıyor. Ya dinim, ben bunu modernliği içselleştirdim ama acaba dinim buna ne diyor?
Evet.
Yani ya da dinime göre bu modernliği şekillendirebilir miyim? Anlayışı içerisinde olduğunu söylüyordu. Gerçekten hani tabii bir kadının modernliği içselleştirmesi dediğimiz zaman şunu anlıyorum hocam ben. İşte kılık kıyafetinden tutun da işte iş hayatına katılıp katılmaması, ailedeki rolü, işte annelik rolü, doğurganlık oranı, birçok mesele devreye giriyor. Biz modernliği içselleştirdiğini farz ettiğimiz Müslüman bir kadını nelerin beklediğini evet. öngörebiliriz hocam.
Ya modernite bir açıdan yapısal bir şey. Dolayısıyla biz bireylerin bilincinin çok üstünde gelişen çeşitli kurumlarıyla, altyapılarıyla, üretim tarzlarıyla gelen bir yapısal dünya. Ve bu bizi her açıdan etkilediği gibi kadın meselesinde de kadınları bireysel iradelerine rağmen onları belli biçimde davranmaya zorluyor. Mesela işte bu moderniteyle beraber doğurganlık oranı düşmüştür. Çünkü yeni kadını iş hayatı içine yerleştirirken kadının anne olmasına çok fazla zaman, çok fazla imkan vermiyor. Ve yine bu iş hayatı içinde, bu yeni kültürel hayat içinde kadının kendisini tanımlaması ve anlamlandırması anne olmanın ötesinde yeni bir takım değerlerle mümkün. Modernite hem bu yapısal yönleriyle kadını belli bir biçimde davranmaya zorluyor. İşte daha az doğurma, daha kendi, daha fazla tüketime yönelme, bu erkekler için de geçerli tabii. Ama biz kadın üzerinde konuştuğumuz için ondan bahsediyoruz. Bir de değerler açısından modernite kadına ilişkin bir takım imajlar, ilkeler getiriyor. Yani mesela 2012 yılında Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir araştırma vardı ve kadınlarla ilgili. İşte Türkiye'de hala kadın çok geride. Neden? Çünkü işte kadınlar çok az dışarıda yemek yiyorlar, çok az tatile gidiyorlar, çok az kuaföre gidiyorlar, çok az bedensel bakım yaptırıyorlar. Neye göre az? Avrupa'daki ülkelere göre az. Dolayısıyla burada kadın daha çok neye göre tanımlanıyor? Aslında modernitenin getirdiği değerlere göre tanımlanıyor. Biz normalde kadim geleneğimize baktığımız zaman yemek çok fazla dışarıda yenilerek gerçekleştirilen bir eylem değil aslında. Kadının bakımı çok daha kurumsallaşmış kuaförlükler tarzında gelişen bir şey değil. Bunlar modern kültürle beraber gelen bir şey. Dolayısıyla bu bütün kadınları etkilediği gibi Müslüman kaygısına sahip olan, İslam kimliğini taşıyan, bu bilince sahip olan kadınları da etkiliyor. Dolayısıyla kadın burada moderniteyle nasıl bir ilişki içinde olacak? Bu Müslüman alimlerin 200 yıldır tartıştığı, Müslüman aydınların 200 yıldır tartıştığı bir meseledir. O nedenle İslam'da kadın adıyla birçok kitaplar yazmışlar. Burada moderniteyle kuracağımız ilişkiniz eklektik, seçici olması gerekir. Bir hakikaten yapısal olarak zorunlu, bizim altından kalkamayacağımız bir üretim tarzı var, iş hayatı var. Bu iş hayatının belli kurallarına uymak durumdayız. Ama öte yandan bizim inancımızın olmazsa olmaz bir takım ilkeleri var. Yani mesela mahremiyet konusunda erkeklerle belli bir mesafede ilişki kurmamızı istiyor. Yani bakış, temas, ses vesaire hangi açısından düşünürsek düşünelim. Dinimizin bize öngördüğü mahremiyet dünya görüşü vardır. Mahremiyet ilkeleri vardır. Mahremiyet kültürü vardır. Erkek de kadın da bu mahremiyete göre yaşamak, buna göre kendi hayatına yön vermek zorundadır. Oysa modernitenin toplum hayatında ortaya koyduğu mahremiyet oldukça sekülerleşen, oldukça kapitalistleşen, oldukça her şeyin sınırını buharlaştıran bir şey. Müslüman bir kadın buna dikkat etmekle sorumludur. Burada belli bir tavır içinde olmakla sorumludur. Yine Müslüman kadın kocasıyla olan ilişkilerini bir rekabet, bir çatışma, bir hükmetme, bir yönetme değil de birbirine dost olma, birbirine karşı sorumluluk içinde davranma gibi bir sorumluluğu vardır. Modernite temelde eşitliği yerleştirir. eşitliği ekonomide daha çok Marksizm kullanır. Ev hayatında eşitliği işte modernite genel olarak kadın erkek ilişkilerinde kullanıyor. Ama bizde ilişkilerimizin temeli eşitlik değil de işte ayette de söylediğiniz gibi dostluk temeline kurulur.
Ve kadın, hak ve vazife temelinde.
Hak ve vazife temelinde yine. Yani hakları da vardır, sorumlulukları da vardır. Bu sadece haklar üzerinden tanımlanmaz veya sadece işte görevler üzerinden tanımlanmaz. Ana şey orada ilişkinin temelinde kurulan ilke, oraya konulan ilke nedir ona bakmak önemli bir şey. Kamusal hayata katılma, çalışma hayatına katılma moderniteyle birlikte önemli ölçüde değişti diyoruz. Yoksa hiçbir zaman bizim tarihimizde kadının kamusal hayata katılmadığını söylemek büyük bir yalandır. Böyle bir şey yok. Yani işte evet, avrat pazarlarından bahsediyoruz. Kadınların tarımsal alanda hayata katılmasından bahsediyoruz. Ama katılma tarzı farklı. Katılmanın mahremiyeti önemli. Katılmanın, bu toplumsal hayata katılmanın annelik rolünü yok etmemesi önemli. Evliliği ertelememesi önemli. Yani bugünkü modern hayatta kadın zaten işte okullar, üniversite, ondan sonra istikrarlı bir ücrete sahip olma, bütün bu beklentilerle beraber kadın 28-30 yaşlarına doğru evlenmeye yöneliyor. Oysa bizim İslam inancında yani illa kapitalizmin öngördüğü bir geçim standardını beklememiz gerekmiyor yani. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar bir imkana sahipsek bizim evlenmemizi öneriyor yani inancımız. Çünkü bugünkü kültür hayatını, bugünkü dış dünyayı düşündüğümüz zaman cinselliğin bombardımanlarıyla karşı karşıyayız. Gayrimeşru ilişkilerin meşru gösterilmesiyle karşı karşıyayız. Partnerlik ilişkisinin yaygınlaşması, evlilik dışı ilişkilerin yaygınlaşması. Sabahleyin baktım bir mesela Avrupa'da yeni yayınlanan ailelerle ilgili verilere baktım. Ya çok büyük oranda artık evlilik dışı ilişkiler normalleşiyor. Çocuk doğumları böyle gerçekleşiyor ve ev yani çöküyor mu diye soruyorlar yani çöktü diyorlar bir kısmı. Hatta mesela kadın şiddeti çok temel sorunlardan birisi. İslam dünyasında da Türkiye'de de kadına yönelik şiddetler var. Fakat bu şiddetler sadece burada da değil. İşte kız çocuklarının dörtte birinin istismara uğradığı Avrupa'da araştırmalarla ortaya evet, konmuş. Bence bunun en büyük nedenlerinden birisi İslam'ın öngördüğü mahremiyet ilişkisinin bütünüyle yok olmasıdır.
Evet. Hocam o çöküş de belki o komünizmin planladığı hani üretim çarkına kadını daha çok katmak yani çocukla aileyle uğraşmasından ziyade üretime teşvik etmek bazlı evet, bir niyeti vardı. Ama herhalde bugünkü çöküş de böyle çok anomik bir başıboş bir çöküş değil mi? Yani kimse nereye gittiğini de kestiremiyor. Bir tek kazancı şu herhalde işte kapitalist metaya müşteri oluyor bu başıboş insanlar. Onun dışında sanki bu başıboşluk batılı toplum mühendislerinin de çok öngördüğü ya da çok hoşlarına giden bir şey olmadığını evet, düşünüyorum.
Doğru yani burada tabii kadın sanki yani bu Madame Bovary'yi aklıma getiriyor. Çok meşhur bir roman 19. yüzyılda yazılmış. Ve Madame Bovary aslında modern kadının trajedisini, öyküsünü anlatıyor. Bir yandan evet yani birey oluyor, kendisi üzerine bağımsız karar verebiliyor, kendi maaşı oluyor. Dolayısıyla birey varlığı olarak önem taşıyor. Hukuk önünde, siyasete katılma ve bunlar önemli. Fakat öte yandan bütün bunları kadını sadece bunlarla tanımlayarak diğer bahsettiğimiz anneliği, eşliği, aileyle ilişkisini dışlamak kadını aslında huzursuzluğa gömmektir. Madame Bovary tam da bunu anlatır. Madame Bovary sürekli özgürlüğün peşinde koşan bir kadın, bir kasabada yaşıyor. Bir doktorun hanımı Paris'e gidiyor en sonunda. Orayı büyütüyor, modern bir kent, özgürlüğünü tam yaşayacak. Fakat hiçbir zaman huzura varamaz. Hep huzursuzluk içinde. Hatta kiliseye gider, papazla görüşür. Yine huzur bulamaz. İlaçlar kullanır, eczaneye gider. Yine huzur bulamaz. Çünkü kadının huzur bulmasının merkezinde ev vardır, annelik vardır. Madame Bovary evini terk ettiği için, çocuğunu terk ettiği için, anneliği terk ettiği için hayatı paramparça olmuştur ve huzursuz olmuştur. Dolayısıyla bu modern kadının çok erken bir öyküsüdür. Bizde de aslında Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur romanında,
evet,
Nuran'ı anlatır. Nuran da evden çıkmaya yönelir ama bir tek işte ayrılmış kocası, kendisinden uzaklaşmış bir çocuğu var. Fakat bir süre sonra Nuran Madame Bovary gibi evi terk etmez, bütünüyle yeniden eve döner ve yeniden kendi varlığına ulaşır. Ahmet Hamdi Tanpınar da tabii bizim geleneksel varlığımızın bilincinde olan bir düşünce adamı, bir edebiyatçı. Dolayısıyla kadının rolünü tanımlarken, evet, modern dönemde ev dışına yönelme çok büyük bir şey, bir cazibe. Fakat yine mutluluğu başka yerde bulamazsınız, kendi evinizde bulursunuz diye bize mesaj veriyor aslında.
Evet, hocam, ben bu konuşmalarımızdan da şunu çıkarttım. Özellikle bu modernlik söz konusu olunca bizim şöyle bir çıkış yolumuz ne yazık ki gözükmüyor. Çok alternatif çıkış yollarımız yok. Kendi ürettiğimiz bir yaşam alanı da olamadı. Evet. Her halükarda bu zamanki yaşantımızı, gündelik hayatımızı bir modernliğe çarpıyoruz. Ona evet, göre konumlandırıyoruz. Hı. Belki modernliği içselleştirmeyi de böyle anlamamız gerekiyor herhalde. Bizim dışımızda bir takım sahipler sosyal hayatı yönlendirebiliyor. Bizim de dahil olduğumuz konular var ama işte bu kadınların iş hayatına katılması, işte bir takım roller üstlenmesi filan, belki direkt İslam toplumunda arzu edilen ilk hedeflerden biri olmamakla birlikte, dış dünya açısından diyorum, bizim de artık bu modernliğin getirdiği bu sosyal değişmelere bir şekilde kendi penceremizden, kendi cenahımızdan bir bakıp bir tavır geliştirmemiz gerekiyor. Ama yine köklerimiz burada kalmalı. Hocam, süremiz de ilerliyor. Bir iki konu daha var sizinle konuşmayı arzu ettiğim. Kısmen girdik. Yani İslam kadınının çalışma hayatına katılımı ve bir de siyasete katılımı, evet, söz konusu. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Sanki bu geçtiğimiz aylarda bu milletvekillerinden dördünün, yanlış hatırlamıyorsam, evet, dördünün işte başörtüsü takıp meclis oturumuna katılmaları sembolik bir şeydi ama şöyle bir şey de oluştu. Sanki siyasetin kapıları işte dindar Müslüman kadına artık sonuna kadar açıldı. Son sınır buydu. Meclise başörtülü girebilmekti. O da aşıldı. Yani evet, artık siyasetin her alanında Müslüman dindar kadın yer alabilir gibi bir algı oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Ya kadının tabii ki toplumsal hayata, ekonomik hayata, siyasal hayata katılması Türkiye'nin özelinde farklı bir anlam taşıyor. Şimdiye kadar ciddi anlamda Türkiye'nin de uygulanan sekülerlik tarzına göre kadın Müslümanlık sembolleriyle, Müslümanlık kimliğiyle kamusal hayata katılması engelleniyordu. Siyasal hayata katılması engelleniyordu. Memur olamıyordu. Buna karşı bir direnç oluştu ve dolayısıyla kadınların buraya katılması konusunda mücadeleleri oldu. Bu genel anlamda eşitlik ilkesine de aykırı bir şey. Dolayısıyla dindar kimliğe sahip olan kadınların, başörtülü kadınların, inançlı kadınların işte hukukçu olması, avukat olması, ondan sonra öğretmen olması, milletvekili olması engelleniliyordu. Ve şimdi bu engeller kalkıyor ve dolayısıyla modern hayat içinde Müslüman kimliğini üzerinde göstererek ortaya koyan kadınlar da bunun içinde yer alabilir gibi bir aşamaya geldik. Bu göreli olarak iyi bir aşama, demokratikleşme açısından iyi bir aşama. Bu tabii ki siyasal katılıma kadınların yer alması bizi de çok yeni bir şey belki ama öte yandan biz Hazreti Peygamber dönemine baktığımız zaman mesela Hazreti Peygamber kadınlarla biatleşiyor. Rıdvan biatında sadece erkeklerle değil kadınlarla. Akabe biatlarında yine öyle. Dolayısıyla orada siyasal katılımda kadınlar da yer alıyor. Fakat daha sonra hükümdarlık dönemleriyle birlikte kadınların siyasal katılımdan dışlanması söz konusu. Ve bugün biz yeniden İslam dünyası olarak böyle bir durumla yüz yüze kalıyoruz. Fakat burada erkekleri de aslında çok rol düşüyor. O da şu, yani kadınlarımızın geleneksel annelik rolünü, kadim annelik rolünü sürdürmelerini istiyorsak, ev içi ilişkilerde etkin olmasını istiyorsak, bizim onların sosyal hayata, politik hayata katılması konusunda biraz daha sınırlı davranmaları hususunda destek çıkmamız gerekiyor. Mesela işte ekonomik hayatımızın kalkınma paradigması çerçevesinde düşünerek yatırımlar, evler, yazlıklar, lüks arabalar daha iyi peşinde koşmak yerine işte eşimizi veya kadınlarımızı yarım gün çalıştırma gibi yeni seçenekler getirebiliriz. Yani zamanının yarısını kendi evine harcaması, kendi çocuğuyla ilgilenmesi. Böylece aslında kapitalizm üretim tarzının getirdiği o yoğun çalışma atmosferinden daha az etkilenmesini sağlayabiliriz.
Bunun için de Müslümanların kendi havzalarını oluşturması gerekiyor ama hocam. Yani dış dünyada bunu yapmak imkansız işte. Mesai saati diye bir algı var.
Algı var.
Sabah gidecek, akşam dönecek. Sabah 8, akşam 5.
Alternatif mesai saatleri de konulabilir. Yani bildiğim kadarıyla mesela Almanya'da alternatif mesai saatleri var. Yani bunlar geliştirilebilir. Kadınların alternatif çalışma mesai saatlerine sahip olması yönünde çalışmalar olabilir. Yani bir aile olarak kendimizi düşündüğümüzde illa bir evimiz, bir arabamız varsa ikincisi olsun, daha lüksü olsun, bunun peşinde koşmayabiliriz. Kalkınmacı ekonomiye kendimizi kurban olarak vermeyebiliriz.
Bizi herhalde
ailemizi daha merkeze alabiliriz.
Asıl ilgilendiren elimizde olan bu son söyledikleriniz.
Bunları
değil mi
yapabiliriz
hocam?
Yani bizim elimizde.
Bizim tüketimle aramıza koyacağımız mesafe, eşyayla, metayla aramıza koyacağımız mesafe sanki irademizle yapabileceğimiz şeyler bunlar gibi gözüküyor.
Evet.
Hocam çok az vaktimiz kaldı. Bir 4-5 dakikamız var. Bir de bu moda meselesini biraz konuşalım istiyorum. Aslında başlı başına bir program konusu olabilecek bir mesele.
Evet.
Moda meselesi. Tabii giyinmek denince işte en çok kadınlar işte figüran olarak kullanılıyor. İşte manken tabiri var yani. Manken denince ilk kadınlar akla geliyor. İşte erkek giyim modası tabiri de kullanılıyor ama kadınların hem o yapısal çekiciliklerinin kullanılması, dişiliklerinin kullanılması, istismar edilmesi diyelim, kullanılmasından daha çok işte bu moda adı altında dillendiriliyor. Bir şekilde artık işte herkesin görünerek var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu işte mahremiyetin kaybına, mahremiyetin yitişine de sebep olmakla birlikte herkes görünerek var olmak istiyor. İşte insanın görünmesi kıyafetiyle buna bir takım statüler atfediliyor. İşte her sene farklı renkler, farklı kumaşlar kullanılıyor. Burada ben biraz daha yine dindar Müslüman kadın üzerinden bu soruyu sormak istiyorum. Müslüman dindar kadın bir takım İslami sıfatını kullanan ticari kuruluşlar tarafından da, yani onlara dikilen pardesüler, işte bir takım dış kıyafetler, işte tesettüre uygun kıyafetler vasıtasıyla da dindar Müslüman kadın istismar ediliyor mu hocam?
Evet. Şimdi tabii moda hakikaten bütün toplumu saran bir şey. Yani bütün bu çağı saran önemli bir kültür faaliyeti. Sadece bir giyim faaliyeti değil. Bu kültür faaliyeti ama Şerif Mardin'in deyimiyle aslında yumuşak bir ideoloji aynı zamanda. Çünkü insanlara belli imgeler, belli tarzlar, belli davranışları da dikte ettiren bir şey. Kadına bakış konusunda, kadının kendisini algılaması konusunda, kadının kendisini sunuşu konusunda bir takım değerler sunuyor insanlara. O nedenle salt düzeyde bir giyim olarak düşünmemek lazım. Moda bir ideolojidir bu anlamda. Moda kadına bir dünya görüşü sunma çabasıdır. Aynı zamanda moda insanlara hep yenilik peşinde koşma duygusunu veren bir şeydir. Sen geride kalmıyorsun, sen yenisin, sen daha yenisin, sen keşfediyorsun, sen yeniye ulaşıyorsun. Bunları sürekli dikte ettiren bir şey. Dolayısıyla modayı takip etmeyen bir insan geri kaldığını, ilerleyemediğini, güzelliklerle buluşamadığı gibi bir zehaba kapılıyor. Kapitalizmin tüketimi kışkırtmak için başvurduğu önemli bir şeydir moda. O nedenle geniş bir dünyaya sahip. İdeolojisi var, festivalleri var, cinsellik boyutu var. Ondan sonra ciddi bir endüstriye dönüşüyor burada kadın. Kadın bedeni, kadının cinselliği, kadının süslenmesi, kadının giyimi bir endüstriye dönüşüyor, bir paraya dönüşüyor ve bu çerçevede kadın aslında şekillendiriliyor. O nedenle Avrupa'nın merkez şehirlerinde basılan dergiler İslam dünyasının dört bir yanında satılıyor. Bu dergilerdeki modalar aracılığıyla kadınlar, kızlar kendilerine model alıyorlar. Davranışlarına model, rol model almaya başlıyorlar. Bu açıdan aslında kadın üzerinden giderek dünyayı, İslam dünyasının kültürel varlığını ifsada uğratan bir şey moda. Avrupa'dan çıkarak yayılan bir ideoloji olarak, bir endüstri olarak düşündüğümüzde böyle hakikaten. Ama öte yandan dar anlamda modayı biz insanın kendi elbisesini, kendi giyimini estetize etme girişimi olarak okunursak, burada elbette İslam'ın çatışacağı bir durum yok bununla. Yani bir Müslüman kadın ucuz olsun, pahalı olsun, fiyatı fark etmiyor. Giydiği elbisenin güzel olması, üzerinde iyi durması, insanı irite etmemesi açısından baktığımızda olumlanabilinir. Fakat bu işin sadece dar bir anlamı var. Bu açıdan İslam buna karşı çıkmıyor zaten yani.
O dişiliğin çok evet, ön plana çıkarılması
ama
herhalde hocam.
Bütünüyle dişiliğin, cinselliğin çok öne çıkarılması, bütünüyle kadının hayatını bunun peşinde giderek düzenlemeye çalışması, gündemini bununla oluşturması, bunun etrafına kendi bir kimlik kurması,
israf etmesi,
bunun etrafında tartışmalarını yürütmesi, bunun etrafına israfa yönelmesi, bunun etrafında arkadaşlıklar oluşturması, o zaman moda hakikaten bir dünya görüşüne dönüşüyor. Moda hayatının merkezine yerleşmeye
hocam,
başlıyor.
Hocam az önce şey söylediniz.
Problemli olan bu, tehlikeli olan bu yani.
Batı'da çıkarılan, basılan bazı dergilerin bizde de takip edilmesi dediniz. Hatta Türkiye telif haklarına evet, göre Türkçe'de çıkarılıyor onlar. Evet. Bizim şu an dindar kadınların çıkarttığı moda dergileri de var. Yani
o moda dergilerinin isimleri de ilginç.
Yani hala o, mesela yani Hesna bilmiyorum şu an hala
Hazreti
devam ediyorlar
Ayşe'nin
mı?
Hazreti Ayşe'nin adını bu o kadar Ayşe, çok eleştirdiğimiz bir mi? Arkadaş çok güzel söyledi. Ayşe Türkiye Cumhuriyeti'nin kitaplarında tek parti döneminde bile Ayşe diye geçti yani bozulmadı.
Evet.
Ama şimdi biz getiriyoruz Ayşe ismini bozuyoruz yani. Bunu hangi hakla yapıyoruz tabii. Dolayısıyla bu onlara yani kadının çok fazla gündeme getirilmesi, kadınsallığın çok fazla gündeme getirilmesi, hayatta bir sürü başka boyutlar varken kadınsallığın merkeze getirilerek insanlara gündem olarak sunulması problemli bir şeydir.
Evet.
Yani bunu din üzerinden giderek de yapsak, sekülerlik üzerinden giderek de yapsak, dinin tabiatıyla çok örtüşen bir şey değil
evet,
aslında.
Yani bazı tedbirleri almak hala evet, elimizde sanki evet, hocam. Bu açıdan önemliydi. Yani kendi alabileceğimiz tedbirler de var. Eşyaya, metaya, statülere, mevkilere
evet,
sanki alacağımız tavırlar söz konusu, Müslümanca tavırlar söz konusu. Sanki sadece kontrol bizim açımızdan sadece bu alanda elimizde.
Evet.
Bir taraftan da tabii modernizmin dalga dalga gelişi de var. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün süremiz burada bitti. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün kadın meselesini konuştuk. Geçen hafta aileyi konuşmuştuk. Böyle tamamlar bir cüz oldu kadın meselesinde konuşmamız. İnşallah haftaya başka bir konu ile karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşça kalın.